Ayrım 23, Cehennem, Dan Brown, sayfa 331, 61. Bölüm. Langdon Cenevre'ye mi gidiyor? Doktor Elizabeth Sinski, Floransa'dan hızla batıya, şehrin dışındaki özel bir havaalanına doğru ilerleyen minibüsün arka koltuğunda sarsılırken kendini gittikçe daha kötü hissediyordu. Sinski kendi kendine Cenevre kulağa hiç mantıklı gelmiyor diye düşündü. Cenevre ile kurulabilecek tek mantıklı bağlantı Dünya Sağlık Örgütü'nün genel merkezinin burada bulunmasıydı. Langdon beni mi arıyor? Langdon Sinski'nin burada, Floransa'da olduğunu bildiği için bu da hiç mantıklı gelmiyordu. Şimdi aklına başka bir şey gelmişti. Tanrım, Zobrist Cenevre'yi mi hedefliyor? Zobrist simge bilime düşkün bir adamdı ve Sinski ile bir yıl süren mücadelesi düşünüldüğünde Dünya Sağlık Örgütü'nün genel merkezinde sıfır noktası yaratmanın hiç kuşkusuz ince bir tarafı vardı. Ama yine de Zobrist salgın için uygun bir başlangıç noktası arıyorsa Cenevre yanlış bir seçimdi. Şehir diğer metropollere nazaran coğrafi bakımdan daha uzakta kalıyordu ve yılın bu zamanında oldukça soğuktu. Salgınların çoğu çok kalabalık ve daha sıcak bölgelerde kök salardı. Cenevre deniz seviyesinden 300 metre yukarıdaydı ve dünyada bir salgın hastalık başlatmak için uygun bir yer değildi. Zobrist beni ne kadar küçümserse küçümsesin. Bu yüzden soru hala havada kalıyordu. Langdon oraya niye gidiyordu? Amerikalı profesörün tuhaf seyahat rotasının yanında geçen akşam başlayan açıklaması güç davranışlarına her dakika bir yenisi ekleniyordu. Sinski tüm bunlara mantıklı bir açıklama bulmakta zorlanıyordu. Langdon kimin tarafında? Sinski Langdon'ı sadece birkaç gündür tanıyor olsa da insanları tahlil etmekte genellikle çok iyiydi ve Robert Langdon gibi bir adamın parayla baştan çıkarılabileceğine inanmıyordu. Ama yine de dün akşam bizimle yaptığı anlaşmayı bozdu. Şimdi de düzenbaz bir casus gibi ortalıkta dolaşıyordu. Bir şekilde Zobrist'in eylemlerinin çarpık bir mantığı olduğuna ikna mı oldu? Bu düşünce tüylerinin ürpermesine neden oldu. Kendi kendini hayır diye telkin etti. Hakkında söylenenleri çok iyi biliyorum. O bunlardan daha iyi biri. Sinski Robert Langdon'la 4 gece önce artık Dünya Sağlık Örgütü'nün mobil koordinasyon merkezi olarak hizmet veren C-130 nakliye uçağının içinde tanışmıştı. Uçak Cambridge, Massachusetts'in 24 kilometre uzağındaki Hanscom sahasına indiğinde saat 7'yi biraz geçiyordu. Sinski daha önce telefonla görüştüğü meşhur akademisyenin nasıl biri çıkacağını kestiremiyordu. Ama kendinden emin bir ifadeyle uçağın arka tarafına yürüyerek samimi bir gülümsemeyle onu selamladığında hem şaşırmış hem de memnun olmuştu. Langdon sertçe elini sıkarak "Sanırım Doktor Sinski sizsiniz," demişti. "Profesör, sizinle tanışmak bir şeref." "O şeref bana ait. Tüm yaptıklarınız için teşekkürler." Langdon uzun boylu ve yakışıklı bir adamdı. Boğuk bir sesi vardı. Sinski adamın derse girerken üzerindeki tweed ceket, haki pantolon ve mokasenleri tercih ettiğini düşündü. Ne de olsa önceden haber verilmeden kampustan apar topar alınmıştı. Ayrıca tahmin ettiğinden daha genç ve formdaydı. Bu da Elizabeth'in kendi yaşını hatırlamasına neden oldu. "Neredeyse onun annesi yaşındayım." Yorgun bir ifadeyle gülümsedi. "Geldiğiniz için teşekkür ederim profesör." Langdon Sinski'nin kendisini alması için gönderdiği espri anlayışı olmayan adamı göstererek "Arkadaşınız bana başka bir seçenek bırakmadı," dedi. "İyi, ona bunun için para ödüyorum." Langdon kadının kolyesine bakarak "Güzel bir nazarlık," dedi. "Lapis lazuli mi?" Sinski başını evet anlamında sallayıp dikey duran bir asaya sarılı yılan şeklinde kesilmiş taş nazarlığa baktı. "Tıbbın sembolü, Caduceus, ama bunu zaten bildiğinize eminim." Langdon sanki bir şey söylemek istiyormuş gibi aniden başını kaldırdı. Sinski onu bekledi. "Evet." Fikrini değiştirdiği belli olan Langdon nazikçe gülümseyip konuyu değiştirdi. "Pekala, neden buradayım?" Elizabeth paslanmaz çelikten bir masanın etrafında düzenlenen eğreti toplantı alanını gösterdi. "Lütfen oturun, bakmanızı istediğim bir şey var." Langdon masaya doğru yürürken Sinski onun gizli bir toplantı ihtimali karşısında şaşırmış olmasına rağmen huzursuz görünmediğini fark etti. "Kendinden ne kadar da emin bir adam. Buraya neden getirildiğini öğrenince de bu kadar rahat olup olmayacağını merak ediyordu. Elizabeth Langdon yerine oturur oturmaz hiçbir giriş konuşması yapmadan kendisi ve takımının yaklaşık 12 saat önce Floransa'daki bir emanet kasasından ele geçirdikleri nesneyi gösterdi. Langdon küçük silindir oymayı iyice inceledikten sonra Elizabeth'in zaten bildiği kısa bir bilgi verdi. Nesne baskı resim yapmak için kullanılan eski bir silindir mühürdü. Üzerinde üç başlı şeytanın korkunç bir resmi ve bir kelime vardı. Saligia. Langdon Saligia dedi, Latince bir anımsatıcı. Elizabeth, yedi ölümcül günahın dedi. Evet, araştırdık. Pekala, Langdon'ın kafası karışmış gibiydi. Buna bakmamı istemenizin bir nedeni var mı? Aslında evet, Sinski silindiri eline alıp sertçe sallamaya başlayınca karıştırıcı bilyeler tıkırdadı. Langdon kadının hareketi karşısında şaşırmış gibiydi. Ama ona ne yaptığını sormasına fırsat kalmadan silindirin ucu parlamaya başladı. Doktor Sinski uçağın duvarındaki düz yalıtım parçasını gösterdi. Profesör hafifçe ıslık çalarak duvara yansıyan görüntüye baktı. Langdon Botticelli'nin Mappa del Inferno'su dedi. Dante'nin cehenneminden ilham almış. Büyük ihtimalle bunu da biliyorsunuzdur. Elizabeth başını salladı. O ve ekibi resmin kime ait olduğunu bulmak için interneti kullanmışlardı. Sinski resmin Venüs'ün doğuşu ve Primavera şaheserleriyle tanınan Botticelli'ye ait olduğunu öğrenince şaşırmıştı. Sinski doğurganlığı ve hayatın yaratılışını tasvir etmelerine ve ona kendi trajik yetersizliğini hatırlatmalarına rağmen bu iki eseri de çok severdi. Başka yönlerden son derece verimli olan hayatının tek pişmanlığı buydu. Sinski, bu resimdeki sembolizmi bana anlatabileceğini umuyordum dedi. Langdon gecenin başından beri ilk kez rahatsız olmuş görünüyordu. Beni bu yüzden mi çağırdınız? Bunun acil bir durum olduğunu söylediğinizi sanıyordum. Bu da benim espri anlayışım. Langdon sabırla içini çekti. Doktor Sinski, genel olarak konuşuyorum. Eğer belirli bir resim hakkında bilgi almak istiyorsanız, orijinalinin bulunduğu müzeyi aramalısınız. Bu durumda aramanız gereken yer Vatikan'daki Biblioteca Apostolica. Vatikan'ın mükemmel ikonoloji uzmanları var ve... Vatikan benden nefret ediyor. Langdon ona şaşırmış bir ifadeyle baktı. Sizden de mi? Sadece benden nefret ettiklerini sanıyordum. Elizabeth üzgün bir ifadeyle gülümsedi. Dünya Sağlık Örgütü doğum kontrolünün evrensel sağlığın anahtarlarından biri olduğuna inanıyor. Hem AIDS gibi cinsel yoldan bulaşan hastalıklarla savaşmak için hem de genel nüfus kontrolü için. Ve Vatikan farklı düşünüyor. Oldukça, üçüncü dünya ülkelerini doğum kontrolünün kötü olduğuna inandırmak için çok büyük emek ve muazzam paralar harcadılar. Langdon onu anladığını gösteren bir gülümsemeyle, ''Ah evet'' dedi, ''dünyaya nasıl seks yapacaklarını 80 yaşındaki bekar erkeklerden daha iyi kim öğretebilir?'' Sinski profesörden her geçen dakika daha da çok hoşlanıyordu. Silindiri tekrar şarj etmek için salladıktan sonra resmi yeniden duvara yansıttı. ''Profesör, yakından bakın.'' Langdon resmin yanına gitti, incelerken resme yaklaşmaya başladı. Sonra aniden durdu. ''Çok tuhaf, değiştirilmiş.'' Anlaması uzun sürmedi. ''Evet, değiştirilmiş ve bana bu değişikliklerin ne anlama geldiğini anlatmanızı istiyorum.'' Langdon sessizce tüm resmi incelemeye başladı ve 10 harfli Katrovacer kelimesini ve veba maskesini ve ölümün gözleriyle ilgili tuhaf alıntıyı anlamaya çalıştı. Langdon bunu kim yaptı diye sordu, nereden geldi? Aslında ne kadar az şey bilirseniz o kadar iyi. Bu değişiklikleri analiz edebilmenizi ve bana ne anlama geldiklerini söyleyebilmenizi umut ediyorum. Köşedeki çalışma masasını gösterdi. Burada mı? Hemen mi? Elizabeth başını salladı. Emrivaki olduğunu biliyorum ama bunun bizim için önemini kelimelerle anlatamam. Duraksadı. Ölüm kalım meselesi olabilir. Langdon endişeli bir ifadeyle ona baktı. Bunu çözmek biraz zaman alabilir ama sizin için bu kadar önemliyse sanırım... Sinski fikrini değiştirmesine fırsat bırakmadan teşekkür ederim dedi. Aramanız gereken biri var mı? Langdon başını hayır anlamında sallayıp ona yalnız geçireceği bir hafta sonu planlamış olduğunu söyledi. Mükemmel. Sinski ona projektörle birlikte kağıt kalem ve güvenli bir uydu bağlantısı olan bir dizüstü bilgisayar vererek masasına yerleştirdi. Langdon, Dünya Sağlık Örgütü'nün değiştirilmiş bir Botticelli resmiyle neden bu kadar ilgilendiğini anlayamıyordu. Ama itaatle işini yaptı. Doktor Sinski onun büyük buluşunu yapmadan önce saatlerce resmi inceleyebileceğini tahmin ederek kendi işleriyle meşgul olmaya karar verdi. Zaman zaman onun projektörü salladığını ve defterine bir takım notlar aldığını duyuyordu. 10 dakika geçmeden Langdon kalemini bırakıp Cherkatrova diye açıkladı. Sinski ona baktı. Ne? Langdon Cherkatrova diye tekrar etti. Ara bulacaksın. Şifre bunu söylüyor. Sinski telaşla ona doğru koşup yanına oturdu. Langdon, Dante'nin cehenneminin seviyelerinin sırasının karıştırılmış olduğunu ve doğru sıralamaya sokulduklarında İtalyanca Cherkatrova kelimesinin ortaya çıktığını açıklarken büyük bir şevkle dinledi. Sinski, ara ve bul diye düşündü. Bu akıl hastasının bana mesajı bu mu? Cümle doğrudan bir meydan okuma gibiydi. Çılgın adamın Dış İlişkiler Konseyi binasında yaptıkları görüşme sırasında kendisine söylediği rahatsız edici son kelimeler zihninde canlandı. O halde dans etmeye başladık demektir. Langdon düşünceli bir ifadeyle kadını inceleyerek "Renginiz soldu," dedi. "Sanırım beklediğiniz mesaj bu değildi." Sinski kendini toparlayıp boynundaki nazarlığı düzeltti. "Tam olarak değil. Söyler misiniz, bu cehennem haritasının bana bir şeyi aramamı söylediğini düşünüyor musunuz?"
"Evet, Cherkatrova."
"Peki nerede aramam gerektiğini de söylüyor mu?" Langdon çenesini ovarken bilgi almak için can atan diğer çalışanlar etraflarında toplanmaya başlamıştı. "Açıkça değil, hayır, ama nereden başlamanız gerektiği hakkında bir fikrim var." Sinski Langdon'ın beklediğinden daha sert bir ifadeyle "Söyleyin," dedi. "Floransa, İtalya'ya ne dersiniz?" Sinski tepki vermemek için elinden geleni yaptı ama personeli onun kadar kontrollü değildi. Şaşkın ifadelerle birbirlerine baktılar. Biri telefona sarılıp bir arama yaptı, diğeri uçağın ön tarafındaki kapıya doğru koşturdu. Langdon şaşırmıştı. "Yanlış bir şey mi söyledim?" Sinski "Kesinlikle," diye düşündü. "Neden Floransa dediniz?" Vecchio Sarayı'ndaki Vasari freski ile ilgili uzun zamandır süren gizemi aktaran Langdon, Cherkatrova kelimeleri için doğru yerin orası olduğunu belirtti. Yeteri kadarını duyduğunu düşünen Sinski, o zaman Floransa'dır diye düşündü. Ezeli düşmanının Vecchio Sarayı'ndan 3 blok ötede ölüme atlamış olması tesadüf olamazdı. "Profesör," dedi, "daha önce size nazarlığımı gösterdiğimde ve onun hekimliğin simgesi olan yılanlı asa olduğunu söylediğimde duraksadınız. Sanki bir şey söylemek ister gibiydiniz ama sonra fikrinizi değiştirdiniz. Ne söyleyecektiniz?" Langdon başını iki yana salladı. "Hiçbir şey, çok saçmaydı. Bazen içimdeki profesör biraz küstah olabiliyor." Sinski gözlerinin içine baktı. "Bunu soruyorum çünkü size güvenebileceğimi bilmeliyim. Ne söyleyecektiniz?" Langdon yutkunup öksürdü. "Bir önemi yok ama nazarlığınızın tıbbın eski bir simgesi olduğunu söylediniz. Ki bu doğru. Ama ona Caduceus diyerek çok yaygın bir hata yaptınız. Caduceus da asanın üzerinde 2 yılan ve tepesinde de kanatlar vardır. Sizin nazarlığınızda 1 tane yılan var ve kanatlar yok. Sizin sembolünüzün ismi Asklepios'un asası." Langdon şaşırarak başını salladı. "Evet, kesinlikle."
"Biliyorum, dürüstlüğünüzü test ediyordum."
"Efendim?"
"Rahatsız olabileceğimi göze alarak bana gerçeği söyleyip söylemeyeceğinizi merak ettim."
"Anlaşılan sınıfta kaldım."
"Bunu bir daha yapmayın. Bu işte birlikte çalışacaksak birbirimize karşı tamamıyla dürüst olmalıyız."
"Birlikte çalışmak mı? İşimiz bitmedi mi?"
"Hayır profesör, işimiz bitmedi. Bir şeyi bulmama yardım etmeniz için benimle Floransa'ya gelmenizi istiyorum."
Langdon kadına baka kaldı. "Bu akşam mı?"
"Evet, size durumun ne kadar kritik olduğunu henüz anlatmadım."
Langdon başını iki yana salladı.
Bana ne anlatacağınız hiç önemli değil. Floransa'ya gitmek istemiyorum.
Kadın sertçe ben de dedi ama ne yazık ki zamanımız azalıyor.
62. Bölüm. Öğle güneşi Toskana kırlarının üzerinde zarif bir kavis çizerek kuzeye doğru hızla ilerleyen İtalyan Frecciargento treninin tepesinde ışıldıyordu. Floransa'dan saatte 300 kilometre hız yaparak uzaklaştığı halde gümüş ok treni neredeyse hiç ses çıkarmıyor, yumuşak şıngırtısı ve hafif sallantısı yolcuların üzerinde sakinleştirici bir etki yaratıyordu. Robert Langdon için son bir saat hayal gibi geçmişti. Şimdi Langdon, Siena ve Dr. Ferris yüksek hızlı trenin Salottini'sinde yani dört koltukla bir katlanır masanın bulunduğu küçük kompartımanında oturuyorlardı. Ferris birkaç sandviç ve suyla birlikte kompartımanın ücretini kendi kredi kartıyla ödemişti. Langdon ile Siena özel kompartımanlarının hemen yanındaki tuvalette temizlendikten sonra suyu kana kana içtiler. Üçü birlikte Venedik'e kadar 2 saatlik yolculuk için yerlerine geçerken Dr. Ferris bakışlarını ziplock torbasının içinde masanın üstünde duran Dante'nin ölüm maskesine çevirdi.
Bu maskenin bizi Venedik'te nereye götürdüğünü tahmin etmemiz lazım.
Siena heyecanlı bir sesle hem de hemen diye ekledi. Zobrist'in yayacağı salgını durdurmak için belki de tek ümidimiz bu.
Elini savunmacı bir tavırla maskenin üstüne koyan Langdon, "Dur biraz," dedi. "Bu trene bindikten sonra bana son birkaç günle ilgili bazı cevapları vereceğine söz vermiştin. Şimdiye kadar sadece Zobrist'in La Mappa versiyonunun şifresini çözmek için beni Dünya Sağlık Örgütü'nün işe aldığını öğrendim. Bana bundan başka hiçbir şey anlatmadın."
Huzursuzca yerinde kıpırdanan Dr. Ferris yeniden yüzüyle boynundaki kızarıklıkları kaşımaya başladı.
"Hayal kırıklığına uğradığını biliyorum," dedi. "Olanları hatırlamamak sıkıntı verici bir durum olmalı. Ama tıbbi açıdan..."
Onayını almak için dönüp Siena'ya baktıktan sonra devam etti.
"Hatırlayamadığın detayları hatırlamaya çalışmakla enerjini tüketmemeni tavsiye ederim. Amnezi hastaları için en iyisi hatırlayamadıkları geçmişi öyle bırakmalarıdır."
"Öyle bırakmak mı?" Langdon öfkesinin kabardığını hissetti.
"Cehenneme kadar yolu var, ben cevap istiyorum. Beni İtalya'ya senin kuruluşun getirdi. Burada vuruldum ve hayatımdan günler kaybettim. Neler olduğunu öğrenmek istiyorum."
Onu sakinleştirmeye çalışan Siena yumuşak bir sesle "Robert" diyerek araya girdi. "Doktor Ferris haklı. Bir anda bilgi yağmuruna tutulman sağlıklı olmaz. Önce hatırlayabildiğin ufak parçaları düşün. Gümüş saçlı kadının söylediği ara bulacaksın. La Mappa'daki kıvrılan cesetler. Bu görüntüler karmaşık ve kontrol dışı bazı hatıralarla zihnine akın ederek seni neredeyse hiçbir şey yapamaz hale getirmişti. Doktor Ferris son birkaç günü anlatmaya başlarsa başka hatıraları gün yüzüne çıkaracak. Bu yüzden halüsinasyonları yeniden görmeye başlayabilirsin. Retrograd amnezi ciddi bir durumdur. Yer değiştirmiş hatıraları tetiklemek akıl sağlığı için son derece zararlı olabilir."
Langdon böyle düşünmemişti. "Ferris, aklım karışmış olabilir ama ilerleyebilmek için zihnini bulandırmamız lazım," dedi. "Bu maskenin bize ne dediğini öğrenmeye mecburuz."
Siena başını salladı. Langdon doktorların hemfikir olduğunu anlamıştı. Duyduğu şüpheyi yenmeye çalışarak konuşmadan oturdu. Tamamen yabancı biriyle karşılaşmak ve onu aslında günlerdir tanıdığını öğrenmek tuhaf bir histi. Ama yine de gözlerinde tanıdık gelen bir şey var diye düşündü. Ferris sevecen bir tavırla, "Profesör, bana güvenebileceğine emin olamadığını görüyorum," dedi.
"Ve yaşadıklarını düşünecek olursam bu tamamen anlaşılır bir şey. Amnezinin yan etkilerinden biri de paranoya ve güvensizliktir."
"Langdon, kendi aklıma bile güvenemediğimi düşünecek olursam işte bu mantıklı geliyor," diye düşündü. Havayı yumuşatmaya çalıştığı anlaşılan Siena, "Paranoyadan bahsetmişken Robert kızarıklıklarınızı gördü ve vebalı olduğunuzu sandı," diye espri yaptı. Ferris'in şişmiş gözleri büyüdü ve yüksek sesle bir kahkaha attı.
"Bu kızarıklıklar mı? İnan bana profesör, eğer bende veba olsaydı kendimi reçetesiz satılan bir antihistaminde tedavi etmezdim.
Cebinden küçük bir ilaç tüpü çıkardı ve Langdon'a uzattı. Tahmin edebileceği gibi alerjik reaksiyonlarda kullanılan yarı dolu bir kaşıntı kremiydi. Saçmaladığını anlayan Langdon, "Bunun için üzgünüm," dedi. "Yorucu bir gündü." Ferris başını salladı. "Dert etme." Pencereye dönen Langdon, İtalyan kırlarının suskun tonlarının huzurlu bir kolaj oluşturarak birbirine karışmasını seyretti. Düz arazi yerini Apennin dağlarının eteklerine bırakırken üzüm bağlarıyla çiftlikler gitgide azalıyordu. Tren kısa bir süre sonra Dolanbaşlı dağ geçidine girecek ve sonra yeniden aşağı inerek Adriyatik denizine doğru doğuya yönelecekti.
"Venedik'e gidiyorum," diye düşündü. "Veba aramaya."
Bu tuhaf gün Langdon'a herhangi bir detayı olmayan belirsiz şekillerden oluşmuş bir arazide yol alıyor gibi hissettirmişti. Sanki bir kabusun içindeydi. Ama kabuslar genellikle insanı uyandırırdı. Oysa Langdon uyanıp da kendini kabusun içinde bulmuş gibi hissediyordu. Siyan'ın arkasından "Ne düşünüyorsun?" diye fısıldadı. Başını kaldırıp bakan Langdon yorgun bir ifadeyle tebessüm etti. "Evimde uyanıp her şeyin kötü bir rüya olduğunu anlayacağımı düşünüp duruyorum." Ciddi görünen Sienna başını yana eğdi. "Uyanıp da gerçek olmadığımı görünce beni özlemeyecek misin?" Langdon kendini tutamayıp sırıttı. "Evet, aslına bakarsan seni biraz özlerim."
Sienna onun dizini hafifçe vurdu. "Uyumayı bırak profesör, işimize bakalım."
Langdon bakışlarını gönülsüzce Dante Alighieri'nin boş gözlerle masanın üstünden kendisine bakan kırışık yüzüne çevirdi. Alçı maskeyi nazikçe kaldırıp arkasını çevirdi ve iç bükey yüzeyde spiral çizen yazının ilk satırını inceledi.
"Sizler ki akıllı ve mantıklı kişilersiniz."
Langdon şu anda bunu yapabileceğinden emin değildi ama yine de işe koyuldu. Hızla yol alan trenin 320 kilometre uzaklığındaki The Mendasium, Adriyatik'te demir atmış duruyordu. Güvertenin altındaki yönetici Lawrence Knowlton, cam bölmesinin hafifçe tıklatıldığını duyunca masasının altındaki bir düğmeye bastı ve mat duvar şeffaflaştı. Kısa ve bronz tenli bir şekil belirdi. "Amir." Keyifsiz görünüyordu. Tek kelime etmeden içeri girerek bölmenin kapısını kilitledi. Düğmeye basıp odanın camını yeniden eski haline getirdi. Alkol kokuyordu.
"Amir Zobrist'in bıraktığı şu kayıt," dedi.
"Evet efendim."
"Görmek istiyorum. Hemen."
23. ayrımın sonu. Sayfa 342.